Ayrım 14.
Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa, Fransa ile bir bağlaşma, ittifak anlaşması imzalama olanağının bulunup bulunmadığını araştırması için 1720'de geçici büyükelçi olarak göndermiştir onu Paris'e. Geçici büyükelçiler de görevlerinden döner dönmez sultana bir rapor sunmak zorundadırlar ve bu raporlara sefaretname denilmektedir. Nitekim 28 Çelebi Mehmet Efendi de 11 aylık geçici büyükelçiliğinden sonra Paris'ten döner dönmez hemen bir sefaretname sunmuştur Sultan 3. Ahmet'e. Ancak 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin sefaretnamesi Osmanlı sultanlarına sunulmuş sefaretnamelerin en ünlüsüdür. Çünkü 28 Çelebi Mehmet Efendi gerçekten de adeta yeni bir dünya keşfetmiş gibi takdir ve hayranlıkla anlatmaktadır Paris'i ve kendi yaşamlarından farklı bir başka yaşamın daha olabileceğini ilk kez bu pencereden gören Osmanlı aydınlarının dünyasında sözcüğün tam anlamıyla bir deprem etkisi yapmıştır bu sefaretname. Çünkü Profesör Berkes'in çok güzel belirttiği gibi bu insanlar kefere sözcüğü altında topladıkları Avrupa halklarına ve devletlerine karşı öylesine büyük bir üstünlük duygusu içindedirler ki onlara kendi ekonomilerini ve siyasal örgütlerini temelden etkileyecek imtiyazlar vermekte bile sakınca görmemişlerdir o tarihe kadar. İçlerine kapanmış, dış dünyadan habersiz yaşamaktadırlar. Ama Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa çok iyi bir eğitim görmüş, şiir yazan, müzikten anlayan, sanatçı dostu, yeniliklere açık ve savaştan hoşlanmayan barışçı biridir. Sultan da tıpkı sadrazamı gibi sanata düşkün, Necip mahlasıyla şiirler yazan yenilikçi, açık fikirli, barışçı biridir ve eğlenceyi çok sevmektedir. Nitekim İbrahim Paşa'nın sadrazamlığının ilk 5 yılında hiç savaş olmamıştır. Artık kış gecelerinde saraylarda, yaz gecelerinde de kağıthanedeki lale bahçelerinde sürekli eğlenceler düzenlenmektedir. Lale her ne kadar Osmanlı ülkesine ilk kez 4. Mehmet zamanında Avusturya sefiri Schmidt von Schwanhorn tarafından getirilmiş ise de asıl 3. Ahmet döneminde önem kazanmıştır. Öyle ki Flemenk'ten gelen Lülü-i Ezrak adlı laleden yetiştirenlere İbrahim Paşa ödüller bile vermiştir. İstanbul'da bazı lalelerin soğanı artık 1000 altına çıkmıştır. En karlı iş lale soğanı ticaretidir. Az bir zamanda 1726'da İstanbul'da tam 839 çeşit lale yetiştirilmesi başarılmıştır. Lale soğanı kara borsası başlamıştır İstanbul'da. Bu nedenle hükümet Şeyh Mehmed-i Lazeri'yi Serşüküfeci, Çiçekçibaşı tayin ederek bahçelerdeki ve esnaftaki bütün lalelerin cins ve miktarlarını deftere geçirtmiş ve lale kara borsası yapanların da yakalanarak sürgün edilmesi hakkında ferman çıkartmıştır. Ahmet Refik Altınay, Lale Devri, Milli Eğitim Basım Evi, Ankara, 1973, S-39-40-41. İstanbul'un fethinden beri Türklerce gezinti yeri olarak kullanılan, üzerinde Bizanslılardan kalma bir kağıt yapım yeri bulunduğu için Osmanlıların kağıthane dediği semtte 1722'den itibaren birden değişerek Lale Bahçeleri ve 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin Paris'ten getirdiği projelere göre yapılmış köşklerle, kasırlarla dolup artık yüksek tabaka ile yabancı ülke temsilcilerinin vazgeçilmez eğlence yeri haline dönmüştür. Ahmet Refik Bey'in verdiği bilgilere göre Fransa'daki Versailles saraylarının ufak birer numunesi olan bu köşk ve kasırlardan bazılarının planlarını da Paris'ten Fransa sefareti tercümeni Monsieur Lenoir getirmiştir. Artık İstanbul'a Avrupa'dan, Asya'dan birçok mimar gelmekte, kah Versailles, kah İsfahan mimarı tarzında binalar yapılmaktadır. İstanbul'daki bu yeni batılı yaşamın ünü kısa sürede yurt dışına da taşmıştır. Avrupa'nın önemli merkezlerinde bu yaşam, bu yeni dünya konuşulmakta olsa gerek ki, Flemenk elçilerinden biri mahiyetinde yanında görevli olarak Van Moor adında bir ressamı da İstanbul'a getirmiştir. 3. Ahmet ile saraydan başka kişilerin de resimlerini yapan Van Moor İstanbul'da tam 30 yıl yaşamış ve burada İstanbul'da ölmüştür. Kuşkusuz 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin sefaretnamesi ile batıya açtığı bu pencereden giren yenilik Sadabat'la da sınırlı kalmamıştır elbette. Örneğin Profesör Berkes'in verdiği bilgilere göre hemen hemen aynı günlerde Katoliklikten ayrılıp protestan oldukları için 14. Louis'nin şehrinden kaçarak Osmanlılara sığınan Huguenotlardan de Rochefort adında bir subay da saraya Babali hizmetinde bir fen kıtası kurulması üzerine tasarı başlıklı bir proje sunarak Avrupa yöntemleriyle subay yetiştirecek yeni bir askeri birlik kurmayı önermiştir. Bir batılı, Kefere tarafından yapılmış ilk öneri olan bu projeyi de Osmanlı yöneticileri 1718 yılında gündeme alarak divanda görüşmüşlerdir. Bu tarihlerde Osmanlı Sarayı'na girerek etkili olmayı başarmış bir başka Avrupalı kişi de bilindiği gibi İbrahim Müteferrika'dır. Ama ne yazık ki günümüze gerçek adı ve ailesiyle ilgili herhangi bir bilgi ulaşmamıştır. Türkiye'ye gelişi konusundaki varsayımlar da çeşitlidir. Örneğin tarihçilerimizin büyük çoğunluğu 1674'te Macaristan'da fakir bir ailenin çocuğu olarak doğduğu Kalvinist mezhebine bağlı bir rahip okulunda öğrenciyken 1692 veya 1693'te bir savaşta Osmanlılara tutsak düştüğü ve getirilerek İstanbul'da köle pazarında satıldığı, kölelikten kurtulmak için de daha sonra Müslümanlığı kabul edip İbrahim adını aldığı kanısında oldukları halde Profesör Niyazi Berkes tam karşıtını İbrahim Müteferrika'nın Kalvinist değil, Unitarist olduğu, Osmanlı ülkesine de tutsak edilerek değil, Katoliklerin şehrinden kaçarak gelip sığındığı ve Müslümanlığa da kölelikten kurtulmak için değil, kendi din anlayışına yakın bulduğu için geçtiği görüşünü savunmaktadır. Bu nedenle de Profesör Berkes'e göre özgün bir bilim adamı olmasa bile hem batıdaki hem doğudaki bilim adamlarını iyi tanıyan ve yalnız matbaacılık değil, fizik, coğrafya, tarih, askerlik gibi alanlarda da birçok bilgiye sahip, üstelik Katolik Kilisesi'nin bağnazlığına karşı çıkmış aydın bir kişidir. Nitekim İstanbul'da Hristiyanlığa karşı Müslümanlığı savunan Risale-i İslami adında bir de kitap yazmıştır. Yani hem Türkçeyi hem İslamiyet'i kısa sürede çok iyi öğrenmiştir. Saraya müteferrik olarak girmeyi de kuşkusuz bu sayede kazanmış olsa gerektir. Müteferrikalık günümüze ulaşabilmiş belgelere göre Osmanlı Sarayı'nda en azından 2. Murat döneminden beri kullanılan hademelik diye nitelenebilecek bir hizmeti görenlere verilen addır. Başlangıçta genellikle devşirme vezir çocuklarının atandığı, sarayda padişah, sadrazam, vezir, haseki sultan ve benzerlerinin hizmetindeki bu müteferrikaların sayısı da ilginçtir. Kanuni'den sonra hizmet alanı genişletilerek öteki devlet görevleriyle birlikte hızla çoğaltılmıştır. Örneğin Mehmet Zeki Pakalı'nın belirtmelerine göre Kanuni döneminde 40 olan bu sayı 3. Murat'tan itibaren hızla çoğalarak 16. yüzyıl sonunda 433'ü, 17. yüzyıl sonlarında 631'i bulmuştur. Ancak padişah, sadrazam ve sultanların hizmetindeki saray müteferrikalığı her zaman ayrı bir öneme sahip olmuştur kuşkusuz. Nitekim İbrahim Müteferrika da tarihimiz açısından son derece önemli iki raporunu sultana sunma olanağını bu ayrıcalıktan yararlanarak bulabilmiştir mutlaka. 1720'li yılların başında sunduğu Vesilet-ü Tıba'a adlı ilk raporu bilindiği gibi kitap basımı ile Usul-ül Hikemfi Nizam-ül Ümem, Ulusların Düzenleri Üzerine Temel İlkeler adlı ikinci raporu ise yönetim ve askerlikle ilgilidir. Vesilet-ü Tıba'a adlı raporunda kitap basımının toplumsal yararlarını anlatarak bu işin İslam ülkelerinde hala başlamamasını Avrupalılara göre geri kalmalarının başlıca nedenlerinden biri olarak göstermekte ve bir matbaa kurması için kendisine izin verilmesini istemektedir. Profesör Berkes'in Selim Nüshet gerçekten aktararak verdiği bilgilere göre ta 1719'dan beri zaten matbaacılık konusunda bir takım denemeler yapmaktadır. İstanbul'daki Musevi harf dökümcüleri, basımcıları ve dizgicileriyle ilişki içindedir. Ancak Profesör Berkes her ne kadar matbaanın açılmasına ulemanın karşı çıktığına dair hiçbir kayıt yoktur dese de doğrusu istenilen izin saraydan pek de kolay çıkmamış olsa gerektir galiba. Çünkü Server İskit'in verdiği bilgilere göre sadrazam raporu okuyup beğendikten sonra bir kez de padişaha sunmuş ancak padişah da okuyup beğendiği halde gene de izin verilmeden önce ulemadan bir fetva alınmasına gerek duyulmuştur. Bu amaçla da İbrahim Müteferrika'dan yeniden dilekçe vermesi istenilmiş ve fetvadan sonra ancak Hattı Hümayun çıkarılmıştır. Server R. İskit, Türkiye'de Matbuat Rejimleri, İstanbul 1939. Bilindiği gibi İbrahim Müteferrika'da 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin Paris'ten yeni dönmüş olduğu Said Efendi ile birlikte bir matbaa kurmalarına izin için 1726 yılında bir dilekçe vermiştir saraya. Gerçekten de Hristiyan asıllı İbrahim Müteferrika'dan fetvanın çıkmasını istiyorsa kendisine derhal anadan babadan Müslüman bir Türk ortak bulması aba altından sopa gösterilerek istenilmiş gibidir sanki. Çünkü Server İskit'in de belirttiği gibi Said Çelebi matbaanın açılmasından hemen sonra üst görevlere getirilmiş ve basım işleriyle hiç uğraşmamıştır neredeyse. Gene rapor ikinci kez dilekçe olarak sunulurken, ola ki Sadrazam Damat İbrahim Paşa'nın uyarısıyla bu direnci kırabilmek için çoğaltılarak ulemadan bazı kişilere de gönderilmiştir galiba. Çünkü Profesör Berkes de, gerçi bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmuyorsa da, saraya ilk kez sunulacak bir raporun çoğaltılarak başka kişilere de dağıtılabileceği düşünülemeyeceğine göre, mutlaka dilekçe olarak yeniden verilişi sırasında raporun sadrazamla birlikte Şeyhülislam ve Reisül Ulema'ya da sunulduğunu yazmaktadır. Doğrusu Profesör Berkes'in fetvanın da fermanın da kolayca çıktığı yargısına katılabilmek de zor olsa gerektir bizce. Nitekim Profesör Uzunçarşılı'nın verdiği bilgilere göre Damat İbrahim Paşa da bu başvuruyu önce ulemadan bir encümen kurarak inceletmek gereği duymuştur. Zaten Şeyhülislam'da lügat, mantık, heyet, tarih, coğrafya, fen, edebiyat, tıp, felsefe ve benzerleri gibi dın dışı kitapların basılması koşuluyla matbaa kurulmasına fetva verebilmiştir ancak. Kur'an'ın, hadislerin, tefsirlerin, kelam ve fıkıh ile ilgili kitapların basılması kesinlikle yasaktır. Oysa Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi'yi de Damat İbrahim Paşa daha sadrazam vekilliği sırasında bu göreve getirmiştir. Yani yakın çevresindendir ve yenilikçi aydın biridir. Zaten Profesör Uzunçarşılı da uyanık fikirli biri diye tanımlamaktadır Şeyhülislam'ı ve ulemanın muhtemel itirazlarını önleyebilmek için böyle koşullu bir fetva verdiği görüşünde olduğunu belirtmektedir. Hatta bizce hiç kuşku yok ki ulemanın tepkisini frenleyebilmek amacıyla dönemin ünlü ulemasından dört eski kadıyı da matbaaya musahhi, düzeltmen olarak atamışlardır, güya basılacak kitapların Arapça yazım kurallarına uygunluğunun sağlanması için. Gene ilginçtir, dilekçeyi 1726 yılında verdikleri halde ilk kitabı bilindiği gibi tam 3 yıl sonra 1729'da basabilmişlerdir ancak. Ne var ki tarihçilerimiz bu gecikmeyi de genellikle matbaa araç ve gereçlerinin sağlanmasındaki güçlüğe yorarak açıklamayı yeğlemektedirler her ne hikmetse. Vakanüvisler de bir ulema tepkisinden kesinlikle söz etmeyip bu kararı sadece hattatların, el yazısı ile kitap çoğaltanların işsiz kalma korkusuyla karşı çıktıklarını yazmaktadırlar. Hatta Server İskit, yukarıda adını andığımız kitabında bu hattatların kalem ve divitlerini bir tabuta koyarak sokaklarda gösteri yaptıklarını bile öne sürmektedir. Fakat hemen şunu belirtelim ki bütün bunlara karşın salt şu 3 yıllık gecikme bile bizce bir takım matbaa araç ve gereçlerinin sağlanmasındaki güçlüklerin değil, tam karşıtı ulemanın bu fikre nasıl sert bir tepki gösterdiğinin yeterli kanıtı sayılsa gerektir doğrusu. İbrahim Müteferrika'nın aynı günlerde padişaha sunduğu Usul-ül Hikem fi Nizam-ül Ümem başlıklı ikinci raporda ise yukarıda da değinildiği gibi Avrupa devletleri güçlenirken Osmanlı Devleti'nin niçin gerilediği konusu ele alınarak yönetim ve askerlik hakkında yeni bilgiler aktarılıp önerilerde bulunulmaktadır. Önce Avrupa ülkelerindeki ve Rusya'daki düzenle ilgili genel bilgiler verilip askerlik kurumları ve eğitim yöntemleri incelenmekte, coğrafyadaki yeni keşiflerle Avrupa ticaretinin nasıl hızla geliştiği ve genişlediği, Amerika kıtasının bulunmasının bu açıdan önemi anlatılmaktadır. Ardından fizik, astronomi, coğrafya ve benzer bilgilerin devlet yönetimi açısından önemi, Osmanlıların ve İslam dünyasının bu bilgilerden uzak kalmalarının ne gibi tehlikeli sonuçlara neden olacağı ayrıntılı olarak verilmektedir. Son bölümde de Avrupa'daki yeni askerlik anlayışı, taktikler, stratejiler, savaş teknolojisi, yeni silahlar hakkında bilgiler verilerek artık gerek savaş teknolojisi gerekse savaşma düzeni açısından çağ dışı bir duruma düşmüş olan Osmanlı ordusunun da yeniden yapılandırılması ile ilgili önerilerde bulunulmaktadır. İbrahim Müteferrika, Profesör Berkes'in de belirttiği gibi gerçekten de Osmanlılar için yol gösterici nitelikte değerli biridir. Osmanlı tarihi çerçevesi içinde her yanıyla çağdaş batının en ilerici yönlerini temsil etmektedir. Avrupa'daki askeri, siyasal ve bilimsel ilerlemelerden olduğu gibi Rusya'daki en son gelişmelerden de haberlidir. Gene Profesör Berkes'ten öğrendiğimize göre İbrahim Müteferrika bu raporunda Osmanlı Türk tarihinde ilk olarak monarşi, aristokrasi, demokrasi, laisizm ve şeriat gibi kavramlardan söz etmekte, ordunun yeniden düzenlenmesiyle ilgili önerilerde bulunurken de Sultan 3. Selim'den neredeyse 3 çeyrek yüzyıl önce Nizam-ı Cedid deyimini kullanmaktadır. Ola ki Rochefort'un Bab-ı Ali hizmetinde bir fen kıtası kurulması üzerine tasarı aldı raporundan sonra İbrahim Müteferrika da aynı doğrultuda bir başka rapor daha sununca gene Profesör Berkes'ten öğrendiğimize göre gerçekten de 1730'lara doğru Bostancı Ocağı'ndan seçilmiş 300 gence Haydarpaşa sahrasında Avrupa usulüyle askeri eğitim verilmeye başlanmıştır. Kuşkusuz yeni bir askeri birlik oluşturmak amacıyla. Bilindiği gibi sarayların hem muhafız kıtaları olan hem de her türlü hizmetini gören sultanların en sadık kulları Bostancılar devşirildikten sonra acemi oğlanlar ocağında eğitilmiş Hristiyan çocukları arasından seçilmektedirler. Her sarayın ayrı bir Bostancı ocağı vardır. Bostancılar ayrıca İstanbul'un saray çevrelerinin asayişinden de sorumludurlar. Sarayların bahçe ve bostan işleriyle de uğraştıklarından ta ilk günden beri onlara Bostancı denilmiştir. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla Bostancı ocaklarına da son verilmiş ve sarayın korunması için ocağın gençlerinden bir nizamiye taburu oluşturulmuştur 19. yüzyıl başlarında. Yani Nevşehirli damat İbrahim Paşa daha sadrazamlığının ilk günlerinden itibaren devlet olanaklarını da kullanarak batılı yaşam biçiminin ülkeye girmesine ve yaygınlaştırılmasına büyük çaba harcarken öte yandan da Yeniçeri Ocağı'nın tekrar eski gücüne kavuşturulmasına çalışmak şöyle dursun, yeni bir ordu kurulması konusunda ilk kez somut girişimlerde bulunmaya başlamıştır görüldüğü gibi. Bu nedenle ulema bu gelişmelerden mutlaka çok rahatsızdır. Ayrıca matbaanın kurulmasını engelleyemedikleri için de zaten rahatsız olsalar gerektir. Nitekim 1730 yılı Temmuz ayında İranlılar anlaşmayı bozup, Hamedan'ı ve Tebriz'i geri alınca ulemanın beklediği fırsat kendiliğinden doğmuştur. Örneğin İstanbul Kadısı Zülali Hasan Efendi, Ayasofya Vaizi İspirzade Ahmet Efendi, öteki vaizler artık sabah akşam camilerde bütün bunların başımıza yöneticilerimizin İslami yaşamı bırakıp lale bahçelerindeki içki içip şarkı söyleyerek eğlenceye dalmaları yüzünden geldiğini anlatarak sadrazama karşı halkı kışkırtmaya başlamışlardır hemen. Ortamı oluşturunca zaten denetimlerindeki Yeniçerilerden bir grupla sadrazamla sultanın kellesini uçurtup yönetimi gene bütünüyle ele alacaklardır. Yeniçeri ocağı artık gerçekten de ulemanın elinde tam anlamıyla karşılarındakileri korkutup sindirerek istediklerini yaptırmakta kullandıkları bir öcü güç haline düşmüş olsa gerek ki, örneğin vakanüvislerin yazdığına göre sadrazam Bahir Mustafa Paşa da 1752'de bir takım dolaplar çeviren harem ağasının görevden alındığını ancak öldürtülmeyip sürgüne gönderileceğini öğrenince hemen koşup Sultan 1. Mahmud'u ''Aman sultanım eğer ağanın başı bu sabah saray kapısına getirilmezse alimallah kul yeniçeriler çorba içmez bilesiz'' diye korkutarak ağanın başının vurdurtulmasını sağlamıştır. Osmanlı tarihi C4 K1 S334 dipnotu. Sadrazam damat İbrahim Paşa da bu gerçeği bildiği için tek çözüm olarak padişahın hemen Yeniçeri Ocağı'nın başına geçerek İran'a sefere çıkmasını görmüş ve bir oldu bittiye getirmeye çalışırmış gibi sanki derhal hazırlıklara başlamıştır. Ordunun konaklayacağı yerlere, sınır boylarındaki kale komutanlıklarına haberciler çıkarıp fermanlar gönderilmiş ve padişahın ordunun başına geçip Ağustos ayında sefere çıkacağı duyurulmuştur. Temmuz ayında gerçekten de sefer hazırlıklarına başlanılmış, bütün kapıkulu ocakları Üsküdar'a geçirilip Otağı Hümayun kurulmuş, padişah tuğları çıkarılmıştır. Ne var ki Ordunun Üsküdar'da kendisini beklediğini haber vermeye gelen sadrazama, "Hayır, sefere çıkmaktan vazgeçtim," demiştir sultan. Sadrazam, vezirler, yeniçeri ağaları, saray ileri gelenleri yalvar yakar olmuşlar, yoksa yeniçeriler ayaklanır diye korkutmaya çalışmışlar ve sanırız gerçekten de Çetin Altan'ın tarihte kimsenin aklına gelmemiş bir iş yapıldı. Savaşa gitmeden savaşa çıkılıyormuş gibi görkemli bir tiyatro hazırlandı. Sabah gazetesi 17 Ağustos 1997 diye nitelemesi gibi sultanı hiç olmazsa bir oyun oynamaya, sefere çıkacakmış gibi Üsküdar'a geçmeye razı edebilmişlerdir galiba ancak. Çünkü tarihçi Ahmet Refik Altınay da olayı bir operet sahnesini anlatır gibi anlatmaktadır. 3. Ahmet'in Ağustos'un ilk günlerine doğru parlak bir alayla Üsküdar'a geçişi pek muhteşem ve pek aldatıcıydı. Sultan önce saltanat kadırgasıyla boğaza doğru açıldı. Bütün donanmanın Üsküdar sahilini dolaştığı görüldü. Bu geçit resmi tam 4 saat sürdü. Üsküdar'da da ahaliyi kandırmak için her türlü tedbire başvuruldu. 3. Ahmet önünde tuğlar çekiliyor, uzun sorguçlu peyklerin süs ve bezekleri ortasında at üzerinde gidiyordu. Arkada sarayın ileri gelen erkanı, padişahın kıymetli taşlarla süslü kılıcını, yedek sarığını, abdest ibriğini taşıyordu. Halk da harp ilanı hissi uyandırmak için her türlü vasıtalara müracaat ediliyordu. Sarayın ince ve kadınlaşmış erkanı, zırhlara bürünmüş miğferler giymiş ak ağalar, harem ağaları, sonra Şeyhülislam, ulema ve devlet erkanı. Alaya en ziyade revnak veren iç oğlanlarıydı. Zırhlar üzerine ipekli sargılar sarmışlar, omuzlarına altınlar, sedefler ve incilerle süslü silahlar asmışlar, kadifeli ve sırmalı oktanlıklarına yaldızlı oklar doldurmuşlardı. Alay bütün parlaklığı olanca deptebesiyle Üsküdar'dan geçti. Fakat Kadıköy'e gelir gelmez birden dağılıverdi. Devlet erkanı civardaki saraylara, boğaz içindeki yalılarına gittiler. Askerin bir kısmı şehre döndü. Bütün bu alay halkı aldatmak için bir tiyatro sahnesini, tesirini verdi diye yazmaktadır. Ahmet Refik Altınay, Lale Devri, Milli Eğitim Basım Evi, Ankara 1973, S103-104. Bu maskaralıktan kısa bir süre sonra 28 Eylül 1730'da da ulema gerçekten Yeniçeri Ocağı'ndan bir avuç serseriyi ayaklandırmayı başarmıştır hemen. Ahmet Refik de ahalinin birinci tabakasını, hoca sınıfı teşkil ediyordu. Bu sınıf manevi silahlarla, Yeniçerilerde maddi silahlarıyla ahali kütlesi ve saray erkanı üzerinde nüfus icra etmişlerdi diyerek bu gerçeği belirtmektedir. Güya Yeniçeri Ocağı'nın 17. bölüğünden ama aynı zamanda kahveci, bakkal, manav, tellak, tellal, kayıkçı esnafı sözcüğün tam anlamıyla gerçekten de bir avuç serseri 28 Eylül Perşembe günü sabahı tarihçilerin de açık açık yazdığı gibi ulemanın yönlendirmesiyle çarşı tellalı Arnavut patronu Halil, manav muslu, kahveci Ali, oduncu Ahmet'in öncülüğünde ellerinde yalın kılıç bayrak açıp "Şer ile davamız vardır, ümmeti Muhammed'den olanlar dükkanlarını kapayıp bayrağımızın altına gelsinler" diye bağıra çağıra çarşı pazar dolaşarak arkalarına bir avuçta çapulcu toplayıp Beyazıt Camii'nin önünde toplanmışlar ve "Şeriat isteriz" diye ayaklanmışlardır.